Ayrım 10, sayfa 101. Yüzbaşı Gustavo Morante ile tanıştığında Francisco çoktan yüreğini Irene'ye kaptırmıştı. Bu yüzden de adama duyduğu nefreti gizlemeye çalışmadı bile. Bu dönemde aslında kendi bile aşk adıyla yüceltilen bu duyguyu henüz adlandıramıyordu ve kendince aralarında sadece saf bir arkadaşlık olduğunu düşünüyordu. İlk karşılaşmadan başlayarak Morante ile birbirlerine karşı nefret dolu bir nezaket göstermişlerdi. Biri, entelektüellerin askerlere duyduğu genel nefret yüzünden böyle hissederken, öteki de tam tersini yaşıyordu. Yüzbaşı elini uzatmadan basit bir baş selamı vermişti. Francisco da onun bu mesafeli davranışını ama Irene'ye dönünce yumuşayan yüzünü hemen fark etmişti. Yüzbaşının gözünde başka bir kadın yoktu. Irene'yi kendi kadını olarak pek erkenden seçmişti ve ona hayalindeki tüm erdemleri yakıştırmıştı. Onun için bir günlük kaçamakların, gelip geçici heyecanların bir değeri yoktu. Ama mesleği gereği uzun ayrılıklar olursa o da engelleyemeyeceği bazı serüvenler yaşıyordu. Başka hiçbir bağ onun ruhunda ya da teninde hiçbir iz bırakmamıştı. Irene'yi çocukluklarında büyük babanın bahçesinde oynadıkları günden beri seviyordu ve erişkinliğin ilk uyanışlarını birlikte yaşamışlardı. Francisco Leal bu iki kuzenin oynaşmalarını düşündükçe titremeye başlıyordu. Morante hanımlardan dam olarak söz etme alışkanlığına sahipti. Böylece o göksel narin yaratıklarla erkeklerin vahşi dünyası arasında bir ayrım yaptığına inanırdı. Toplum içerisinde bulunduğu zaman yapmacıklığın sınırına varan bir nezaket gösterisinde bulunurdu. Bu da onun silah arkadaşlarıyla arasındaki o pek kaba davranışların tam tersiydi doğrusu. O şampiyon yüzücü görünüşü pek çekiciydi. Yayın evinin 5. katındaki tüm daktilolar bir tek o yanık teni, gösterişli kasları ve kendini beğenmiş edasıyla Irene'yi aramak üzere içeri girdiği zaman susmuşlardı. Savaşçı denen tiplemeyi canlandırıyordu. Gazeteci ve sayfa sekreteri kızlar, o hiçbir şeye aldırmayan modeller gözlerini işlerinden ayırmışlar ve kımıldamadan onu seyretmeye koyulmuşlardı. O ise hiç gülümsemeden ilerlemiş ve sanki onunla birlikte tüm zamanların tüm askerleri girmişti odaya. Büyük İskender, Julio Cesar, Napolyon ve öteki film kahramanı sentetik askerler buradaydı. Odanın havası derin, yoğun ve sıcak bir nefese dönüşmüştü. Francisco'nun onu ilk görüşü de işte bu anda olmuştu ve bu kendinden emin tavırdan etkilenmişti. Ne var ki benliğini müthiş bir nefret sarmıştı. Francisco bunu bayağı bir kıskançlık olarak yorumlamak istemediği için askerlere duyduğu aşağılama olarak nitelendirmişti. Böylesi iğrenç duygulardan nefret ettiği için kendi düşüncelerini açığa vurmamıştı ama gene de Irene'nin ruhuna huzursuzluk tohumları ekmekten kendini alıkoyamamıştı. Ve sonraki aylarda sürekli gücü ellerine geçirmek üzere kışlalarından çıkan silahlı kuvvetlerin ülkeyi ne denli kötü duruma soktukları konusunda sık sık kendi düşüncelerini açıklamayı sürdürmüştü. Arkadaşı ise darbeyi kendisine nişanlısının açıkladığı biçimde ortaya koyuyordu. Ama Francisco ona diktatörlüğün hiçbir sorunu çözemediğini, sadece daha da kötüleştirdiğini ve yepyeni dertler doğurduğunu, baskı yüzünden insanların gerçeği görmediğini anlatmaya çalışıyordu. Askerler gerçeğin üzerine sımsıkı bir kapak örtmüşlerdi. Şimdi bu ülkede vahşi bir kızgınlık mayalanmaktaydı. Kapak patladığı zaman da ortada bunu denetim altına alabilecek sayıda tank, asker olmayacaktı. Irene bu sözleri pek kulak asmadan dinliyordu. Onun Gustavo ile arasında yaşadığı güçlükler başka türdendi. Irene yüksek rütbeli bir subayın eşi gibi davranmak fikrine bir türlü alışamıyordu. Onu bir çorap gibi ters yüz etseler bile asla böyle bir rol oynayabileceğini aklı kesmiyordu. Zaten çocukken tanışmamış olsalardı asla Gustavo'ya aşık olamayacağını, hatta tanışma fırsatı bile bulamayacaklarını düşünüyorlardı. Ne de olsa askerler kapalı belli bir çevrede yaşıyorlardı ve üstlerinin kızları ya da arkadaşlarının kardeşleriyle evlenmeyi yeğliyorlardı. Böylece masum nişanlılar ve mutlu gelinler olmak üzere eğitilmiş hanımlar bulacaklarını sanıyorlardı. Tabii bu her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyordu. Arkadaşların aralarında karıları kendilerini boynuzluyorsa birbirlerini uyarma kararı almaları boşuna değildi. Böylece meslek yaşamları mahvolmadan gerekli önlemleri almaya çalışıyorlardı. Irene için bu düşünceler canavarlıktan başka bir şey değildi. Başlangıçta Gustavo, kadınları ve erkekleri aynı metreyle ölçmenin olanaksız olduğunu, hele ki ordu düzeninde bunun olağan aile düzeninden daha kuralcı bir biçimde yaşandığını savunuyordu. Çünkü biyolojik ayrımların yanı sıra tarihsel ve dinsel öyle gelenekler vardı ki hiçbir feminist hareket bunu asla silemezdi. Bu hareketler toplumda derin yaralar açabilir diyordu Gustavo. Ama öte yandan da kendinin asla pek çok arkadaşı gibi maço olmadığını savunuyordu. Ne var ki Irene ile geçirilen zamanlar ve bir yıl Güney Kutbu'nda kapalı kalmak onun da düşüncelerini gözden geçirmesine yaramış, aldığı eğitimin kaba yanlarını yontmuş ve sonunda bu iki yanlı ahlakın adaletsizliğini kendi de kavramıştı. Irene'ye dürüstçe bir öneri getirerek kendisine sadık olmasını rica etmişti. Aslında her ikisine de şehvet özgürlüğü kuzey ırklarının bir çılgınlığı gibi gelirdi çünkü. Hem kendine hem başkalarına karşı katı olan Gustavo, sözünün eri, aşık ve fiziksel antrenmanlardan yorgun bir erkek olarak genellikle kendi sözüne sadık kalırdı. Sadece uzun ayrılıklarda doğanın acil gereksinmeleriyle mücadele ediyordu. Kendi kendine bir ruh çatışması yaşıyordu. Bir serüvene yenik düşecek olursa ahlaken acı çekiyordu. Gerçi uzun zaman yalnız kalamıyordu ama ne olursa olsun yüreği ebedi nişanlısına bağlılığını sürdürüyordu. Gustavo Morante için ordu heyecan verici bir çağrıydı. Bu mesleğe zorlu bir yaşam, sağlam bir gelecek, emir verme zevki ve geleneksel aile yapısı yüzünden karar vermişti. Babası ve büyük babası da generaldi. 21 yaşındayken kendi rütbesindeki askerler arasında en iyi nitelikleri olan öğrenci olarak seçilmiş, ayrıca eskrim ve yüzme şampiyonu olmuştu. Topçu birliğine katılmış ve burada yükselirken birliğine ve acemi erlere emir verme duygusunu tatmin etmişti. Francisco Leal onu tanıdığı sırada Antarktika'dan yeni dönmüştü. Burada geçirdiği aralıksız 12 ay boyunca durgun gökyüzünü, gri ufku seyretmiş, 6 ay soluk bir güneşle aydınlanan sürekli gündüzlerden sonra 6 ayda sürekli bir gece yaşamıştı. Irene ile telsiz aracılığı ile sadece haftada bir 15 dakika görüşme olanağı vardı. Bu dakikalarda da yalnızlıktan ve kıskançlıktan delirmek üzere olduğundan onun her hareketini sorguluyordu. Güçlü karakteri ve fizik yapısı nedeniyle pek çok aday arasından seçilmiş olan Gustavo, bu ıssız ve sınırsız topraklarda 7 kişiyle birlikte yaşamıştı. Dağlar gibi yükselen kara dalgalar arasında eğitim yaparlarken bir yandan da en değerli varlıklarını korumaya çalışmışlardı. Bunlar kızak çeken köpekleri ve yiyecek depolarıydı. Sıfırın altında 30 derece soğukta bir robot gibi soğukla, çaresiz hasretlerle savaşıyorlar, biricik kutsal misyonları olan ulusal bayraklarını bu unutulmuş enlemlerde dalgalandırmak için yarışıyorlardı. Irene'yi düşünmemeye çalışıyordu. Ama ne yorgunluk, ne buz gibi soğuk, ne de rahatlaması için verilen haplar kızın o sıcak anısını yüreğinden silip atamıyordu. Yaz aylarında fok avlamakla oyalanıyor, bunları buza gömerek kışa saklıyordu. Uzun saatler boyunca da meteorolojik verileri hesaplayarak gelgitleri, rüzgarın hızını, bulutların biçimlerini, ısı ve nemi ölçerek fırtınaları tahmin etmeye çalışarak oyalanıyordu. Kimi zaman öfke, kimi zaman huzursuzluk nöbetleri yaşamıştı. Ama asla panik ve düş kırıklığına kapılmamıştı. Dünyadan yalıtılmak ve bu donuk topraklarda yaşamak onun bedenini de ruhunu da esnetmişti. Edebiyata ve tarihe merak sarmıştı. Böylece görüşlerine yeni bir boyut kazandırmıştı. Aşk dayanılmaz olunca Irene'ye mektuplar yazıyordu. Bunlar tüm çevre gibi beyaz ve saydam konular içeriyordu. Ama bu mektupları göndermesi olanaksızdı. Çünkü tek ulaşım aracı yıl sonunda onları almaya gelecek olan gemiydi. Sonunda geri döndüğünde daha zayıflamış, teni kar yüzünden neredeyse kapkara olmuş, elleri nasır bağlamıştı ve kaygıdan delirmesine ramak kalmıştı. Yanında 90 tane kapalı ve numaralanmış tarih sırasına dizilmiş zarf getirmişti. Bunları kendisini kayıtsız ve uçarı bir biçimde karşılayan nişanlısının dizlerine bırakmıştı. Irene'nin gazetecilik mesleğine olan düşkünlüğü şimdi daha da artmıştı. Nişanlısına tatlı sözler söyleyerek onu rahatlatacak, hele hele bu geç kalmış mektupları okuyacak bir kız havası hiç yoktu üzerinde. Gene de birkaç gün deniz kenarında bir tatil köyünde kalmak üzere yola çıkmışlar. Burada tutkulu bir aşk yaşamışlar. Yüzbaşı boşa geçirdiği yalnızlık aylarının acısını çıkartmıştı. Bu uzun ayrılığın tek amacı vardı. Nişanlısı ile evlenebilmek için gerekli parayı biriktirmeyi planlamışlardı. Çünkü o hiç de konuksever olmayan topraklarda geçirilen dönemlerde olağan ayların 6 katı maaş alınıyordu. Irene'ye ayrı bir ev, çağdaş mobilyalar, elektrikli ev eşyaları, bir otomobil ve güvenli bir gelir sağlamayı gönülden istiyordu. Genç kızın bu tür şeylere hiç ilgi göstermeyişi ve evlenmektense bir deneyim yaşamayı istemesi, böylece tutkuları ile farklarını derinlemesine gözden geçirmek dileği boşunaydı. Erkeğin mesleği açısından kendini tehlikeye atacak deneyimlere hiç niyeti yoktu. Terfi günü geldiğinde durmuş, oturmuş bir aile düzenine sahip olmuş olmak istiyordu. Kaldı ki belli bir yaştan sonra hala bekar olanlara orduda hiç de iyi gözle bakılmazdı. Bir yandan da Beatriz Alcantara kızının kararsızlığını göz ardı ederek heyecanla kızının düğününe hazırlanıyordu. Dükkan dükkan dolaşarak elde boyanmış İngiliz porselen yemek takımları arıyor, elde işlenmiş Hollanda keteni peçetelerin, Fransız ipeğinden iç çamaşırlarının ve biricik kızının çeyizi için gerekli olan öteki gösterişli şeylerin peşinden koşuyordu. O Belçika dantellerini, Japon ipeklerini, İrlanda dokumalarını, İskoç yünlülerini ve pek uzak bölgelerden gelen o bin bir çeşit kumaşları gördükçe, evlenince kim ütüleyecek bunları anne diye yakınıyordu Irene. Gustavo tüm meslek yaşamı boyunca hep kasaba garnizonlarında çalışmıştı. Ama eline fırsat geçer geçmez başkente gelerek Irene'yi görmeye çalışıyordu. Bugünlerde Irene acil bir çalışma bile olsa Francisco ile görüşmemeye özen gösteriyordu. Sevgilisiyle diskoteklerin loşluklarında dans ediyorlar, el ele tiyatroları geziyorlar, gözden uzak otellere kapanıp tutkularını gideriyorlardı. Francisco bu sürelerde son derece huzursuz oluyordu. Odasına kapanıp en sevdiği senfonileri dinlemeye, kederinin tadını çıkartmaya bakıyordu. Günün birinde çenesini tutamayarak Irene'ye ölümün nişanlısı ile aralarındaki ilişkinin sınırlarını soruvermişti. Kız kendini tutamayarak deliler gibi gülmeye başlamıştı. "Benim yaşımda hala bakire olacağımı sanmıyorsun herhalde," diye yanıtlamıştı arkadaşını. Her türlü kuşkudan arındırmak için. Bunu izleyen günlerde Gustavo Morante subaylar için eğitim veren bir okula, Panama'ya gönderilmişti. Irene ile ilişkisi, tutkulu mektuplar, ülkeler arası telefon görüşmeleri ve askeri uçaklarla gönderilen armağanlarla sınırlanmıştı. Bu arada her yerde varlığı hissedilen bu nişanlı yüzünden Francisco, Irene ile kardeş gibi yaşamak zorunda kalmıştı. Bunu anımsadığı zaman da kendi yaptığına şaşarak elini alnına götürmekten kendini alıkoyamıyordu. Bir keresinde bir yazı hazırlamak üzere yayın evinde kalmışlardı. Ellerinde tüm malzeme hazırdı ve bunu ertesi güne kotarmaları gerekiyordu. Saatler uçup gitmişti. Bütün çalışanların çıktığını, tüm ofislerin ışığının söndüğünü ayrımsamamışlardı bile. Onlar da çıkıp bir şişe şarap ve yiyecek bir şeyler satın almışlardı. Fonda hoş bir müzikle çalışmayı sevdiklerinden teybe, flüt ve keman konçertosu koymuşlar, zaman saatleri bile kandırarak akıp gitmişti. Çok geç saatte çalışmayı bitirdiklerinde pencereden gecenin sessizliğini ve karanlığını fark etmişlerdi. En ufak bir canlılık kırıntısı bile yoktu. Kent sanki bir çöle dönmüştü. Sanki bir bilim kurgu filmindeki gibi tüm insan izleri silinmişti. Hava bile saydam ve kımıltısız gibiydi. Sokağa çıkma yasağı başlamış demişlerdi aynı anda. Artık bu saatten sonra dışarıya çıkmaları olanaksızdı. Francisco, Irene ile böylesine uzun zaman birlikte yalnız kalmalarını sağlayacak olan bu şansa şükretmişti. Irene ise annesinin ve Rosa'nın onu merak edeceklerini düşünmüş ve telefona giderek onlara durumu açıklamıştı. Sonra kalan şarabı içmişler, konçertoyu 2 kez dinlemişler ve binlerce şeyden konuştuktan sonra yorgunluktan bitap düştüklerinden kız divana uzanmayı önermişti. Yayın evinin 5. katındaki banyo pek çok işe yarayan büyük bir mekandı. Burada mankenler üstlerini değiştirirler, büyük ve aydınlık bir aynada makyaj yaparlardı ve hatta bir köşedeki ocakta su kaynatılır ve kahve pişirilirdi. Derginin tek özel ve gizli yeriydi burası. Bir köşede de yıllardır unutulmuş bir divan bulunuyordu. Bu kocaman kırmızı bir brokarla kaplı, orasından burasından yaylar fırlayan bir geçen 100 yıl sonu mobilyasıydı. Migreni tutanlar, aşk üzüntüleri yüzünden ağlayanlar ya da sadece işin gerginliğinden bitkin düşenler buraya uzanırlardı. Hatta bunun üzerinde şanssız bir düşük yapan sekreter kız kanlar içerisinde kalmış, orada Mario'nun asistanları tutkularını açıklamışlar ve Mario onları pantolonsuz olarak bir brokar kumaşın üzerinde yakalamıştı. İşte Irene ve Francisco da paltolarını üstlerine çekerek bu divana uzanmışlardı. Kız hemen uyuyakalmıştı ama Francisco sabaha kadar gözünü kırpmamış ve içindeki çelişkileri dinlemek zorunda kalmıştı. Barikatın öteki tarafında bulunan bir kadınla kendi yaşam doğrularını ezerek bir serüven yaşamak istemiyordu. Öte yandan bu kız kendini müthiş çekiyordu. Onun yanında tüm duyguları coşuyor ve içi neşe doluyordu. Irene onu eğlendiriyor, onu büyülüyordu. O uçarı, saf, hatta bilinçsiz görünümünün altında lekesiz bir öz taşıyordu. Olgunlaşmayı bekleyen bir meyvenin çekirdeğinden farksızdı. Francisco, Gustavo Morante'yi ve onun Irene'nin kaderindeki rolünü de düşünmüştü o gece. Genç kızın kendisini istemeyeceğinden korkarak arkadaşlıklarını tehlikeye atmak istememişti. Çünkü sözler bir kez ağızdan çıktılar mıydı, artık onları silmek olanaksızdı. O unutulmaz gecenin duygularını daha sonra da aklına getirdiğinde aşkını dile getiremeyişinin nedeni olarak Irene'nin kendi kaygılarını taşımasını bulmuştu. Kız onun kollarında huzur içinde uyuyakalırken Francisco'yu heyecanlandırdığı aklından bile geçmemişti. O bu arkadaşlığı pırıl pırıl bir canlılıkla hiç duygusal bir anlam aramadan yaşıyordu. Francisco da sevgilisini sarmalayana dek onu zorlamamaya karar vermişti. Onun divanda kırılıp yatışını, huzur içinde solumasını, yüzünü ve sırtını arabesk bir bezeme gibi saran uzun saçlarını seyrediyordu. Delikanlı, çarpan kalbini inanılmaz heyecanını gizlemek için nefesini bile kontrol altına alarak kımıltısız yatmıştı. Öte yandan da aylardır elini kolunu bağlayan bu arkadaş-kardeş ilişkisini hala sürdürdüğü için kendine kızıyor, bu bedene umutsuzca sarılmak istiyordu. Ama hemen sonra yaşamının bu bölümüne egemen olan amaçlardan kendini uzaklaştıracak bu heyecandan arınması gerektiğini düşünüyordu. Gerilimden ve kaygıdan kasılmıştı. Ama bu anı sonsuza kadar uzatmak istediği için sokağın ilk sesleri işitilip günün ilk ışıkları pencereden süzülene dek kızın yanında yatmıştı. Irene bir sıçramayla uyanmış ve ilk anda nerede bulunduğunu anımsayamamıştı. Sonra hemen kalkmış, yüzünü soğuk suyla yıkamış, Francisco'yu bir yetim gibi ardında bırakarak evine koşmak üzere sokağa fırlamıştı. O günden sonra dinlemeye hazır herkese Francisco ile birlikte uyuyakalmalarını anlatmıştı. Ama delikanlı bunun tamamen yanlış olduğunu biliyordu içten içe.